Ayrım 38, Asıl Gerçek, David Baldacci, sayfa 562. Nicholas Creel helikopter gemiden ayrıldıktan sonra lüks odasına geçti. Bu karışıklığı çözebilmek için sayısız telefon görüşmesi yaptı. Öncelikle de dördüncü karısını İtalyan topraklarına gömmek üzere olan adamları aradı. Ancak her şeyi düzene sokacaktı. Her zaman da böyle yapmayı başarmıştı. Bunları yapmak biraz zaman, biraz para ve biraz da sinir ile alevlenen yaratıcılık kullanmayı gerektirecekti. Her şey bundan ibaretti. Puro kutusundan bir tane puro aldı ve çakmağını çıkarmak için elini cebine attı. Eline metal bir cisim geldi ama bu cisim çakmak değildi. Cismi cebinden çıkardı. Elinde tuttuğu şey ince ve düzdü. Bu şey nasıl cebine girmişti? Cismi yakından inceledi. Üzerindeki kan lekesi miydi? Ayrıca birazcık tanıdık gelen bir şeyin kokusunu alıyordu. Creel'ın şovun o anda elinde bir uzaktan kumanda tuttuğunu bilmesi imkansızdı. Elleri kelepçeli bir şekilde polis botunda olan şov yanında duran Katie'ye baktı. Katie de ona, özellikle de yırtık gömleğine baktı. Dublin'deki eski cerrah, yeni tur rehberi Leona Bartoloma'nın şovun kolundaki yaraya attığı dikişlerin yerinde olmadığını fark eden tek kişi Katie'ydi. Katie önce şovun elindeki küçük cihaza, ardından da başını kaldırıp adamın suratına baktı. Gözleri birbirine kilitlenince şov bir şeyler söylemeye başladı ama Katie başını iki yana salladı. "Sorun değil şov, sen yapman gereken şeyi yap." Katie şovun elini sıktı ve uzaklara baktı. FBI helikopteri üzerlerinden geçerken şov başını çevirip fazlaca yemek yemiş ve sırt üstü yatmış bir balina gibi suda yatan Shiloh'un yüzen büyük yapısına baktı. Fakat milyarder adamın ölümlerden kazandığı paralarla aldığı su oyuncağını düşünmüyordu. Pender gibi algı yönetimi uzmanı olan kişiler de aklından geçmiyordu. Sezar'ı öldürdüğü için gönderileceği İtalyan hapishanesine de odaklanmamıştı. Aynı şekilde o anda gerçekleri dahi önemsemiyordu. Karanlık gökyüzünde duran ve ona bakan Anna'nın yüzünü görebildiğini düşünüyordu. Anna belki de ona yanına gitmesini işaret ediyordu, bundan emin değildi. Onlar sadece birbirlerini sevmeye çalışan ama buna izin vermeyen bir dünyada yaşayan iki insandı. Kendilerini başkalarının yarattığı bir kabusun içinde bulmuşlardı. Shaw bunların hepsine o kadar çok kızmış, hiçbir zaman tam olarak anlaşılmayacak ya da üstesinden gelinmeyecek kaybından dolayı o kadar taş kesilmişti ki. O anda elinde tuttuğu küçük uzaktan kumandanın üzerindeki düğmeye basmaktan başka bir şey yapamaz duruma gelmişti. İşi bitince elindeki cihazı yan tarafa attı ve cisim ufak bir dalga yaratarak suda kayboldu. Ancak başka bir yerde daha kalıcı bir etki yaratmıştı. Lüks odasında oturan Creel, metal cismin ısındığını hissetti. Bu hissedebileceği son şeydi. Kaptan çığlıkları duyup duman kokusunu alınca hızlıca merdivenlerden aşağı indi ve Creel'in odasına girdi. Fakat adam oraya varana kadar Creel'in oturduğu yer koyu renkli küllerle kaplanmıştı. Yerde kemikler vardı. Daha sonra yapılan incelemeler bir insandan arta kalmış şeylere benzemese de bulunanların adamın kalıntıları olduğunu göstermişti. Kaptan daha sonra polise Creel'in öldüğü sırada kesinlikle tek başına olduğu yönünde tanıklık edecekti. Bu yüzden hiç kimse tam olarak neyin yaşandığını ya da Nicholas Creel'in son derece ölümcül, fosfor bazlı yanıcı bir cihaz kullanarak intihar ettiğini açıklayamayacaktı. Bölüm 99. Bir ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis, ertesi sabah şantiyede kazılan çukurun içinde Bayan Creel'in cesedini buldu. Bundan birkaç dakika sonra da Shaw İtalyan hapishanesinden serbest bırakıldı. Üzerine giyindiği yeni bir gömlekle özgür bir adam olarak dışarı çıkmıştı. Bölgede yaşayan ve hapishaneye çağrılan bir doktor yardımseverliğini göstererek Shaw'un kolundaki yarayı dikmişti. Kızıl Korku kampanyasının Nicholas Creel'in ve Pender ve ortaklarının nelerle uğraştığını bulmak, sınıflandırmak ve incelemek epey bir vakit alacaktı. Ancak her şeye rağmen Birleşik Devletler'in, Rusya'nın ve Çin'in de arasında olduğu güçler gerçeğin hiçbir zaman kamuya açıklanamayacağına karar vermişti. Nicholas Creel'in büyük planı ile ilgili olarak ortaya çıkarılan her türlü bilgi parçacığına derhal gizli damgası vurulmuş ve bu bilgiler sonsuza kadar karanlığa gömülmüştü. Böyle bir şeyin yapılabilmesi her ne kadar şaşırtıcı bir şey olarak görülse de bu tür karanlığa gömme işlemlerinin dünyanın her yerinde zaman zaman yapılmış olduğu biliniyordu. Katie, Shaw, Frank ve konuyla ilgili detayları bilen diğer kişilerden hayatları boyunca bildiklerini sır olarak saklayacakları üzerine yemin etmeleri istenmişti. Bu talimat Katie'nin hoşuna gitmemişti. Neden sır olarak saklayacağız? Bir daha aynı hataları yapalım diye mi? Katie'ye dünyanın Armageddon'un başlamasına ramak kaldığını ve dünyanın her yerindeki hükümetlerin kandırıldığını öğrenmesi durumunda insanların liderlerine güvenlerini yitireceği söylenmişti. Katie ters bir şekilde cevap vererek belki de onlara güvenmemeliler demişti. Fakat Birleşik Devletler Başkanı bizzat durumu açıklayıp vatanseverlik hislerine kulak vermesini isteyince Katie tavrını yumuşatmıştı. Ama Katie bir uyarıda bulunmuştu. Bir dahaki sefere bir yargıya varmadan önce bu tür şeyleri düşünürseniz daha iyi olmaz mı? Bu hoş bir strateji değil mi demişti. Dünya nihayetinde muhtemel felaketi umursamaz hale gelmiş ve her zaman olduğu gibi dönmeye devam etmişti. Dünya soğuk savaş döneminde olduğu kadar güvenli olmayabilirdi ama en azından yalanlar üzerine kurulan güvenlik algısı içinde de değildi. Shaw, Katie ve Frank Londra katliamı kurbanları anısına düzenlenecek anma töreni için Londra'ya gitmişti. Anna'nın anne ve babası da törene katılmıştı ama Shaw onlardan uzak duruyordu. Sevdiği kadını Londra'daki bir katedralde Wolfgang Fischer tarafından saldırıya uğramış halde anımsamak istemiyordu. Bir kez daha Anna'nın mezarını ziyaret etmek için Wiesbach'a gitmişti. Shaw'un Wiesbach'taki ikinci gününde Katie ve Frank ondan habersiz olarak bu küçük köye geldi ve Fischer'lerin kapısını çaldı. Çok daha yaşlı ve yorgun görünen Wolfgang kapıyı açtı. ''Katie, ben Katie James, bu da Frank Wells.'' dedi. Wolfgang kuşkulu bir şekilde onlara baktı. ''Burada ne arıyorsunuz?'' Frank sinirli bir şekilde ''Shaw ile ilgili yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmamız gerekiyor.'' dedi. Wolfgang yüzü kızgınlıktan kızarmış şekilde ''Bence o adam ile ilgili yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılmasına gerek yok.'' dedi. Katie kararlı bir tavırla ''Bence gerek var.'' dedi. ''O nedenmiş?'' ''Çünkü bunu hak ediyor, gerçeği hak ediyor. Bunu Anna için yapmalısınız.'' ''Anna için? Ne demeye çalışıyorsun?'' ''Kızınız zeki, güzel ve başarılı biriydi ama aynı zamanda da o adama sırılsıklama aşıktı. Bunun nedenini anlamanız lazım.'' ''İçeri girmelerine izin ver Wolfgang.'' Hepsi kocasının arkasında duran Natasha'ya baktı. ''İçeri girmelerine izin ver de diyeceklerini dinleyelim. Bayan haklı, bunu Anna için yapmalıyız.'' Frank ve Katie Wolfgang'ın yanından geçti ve iki saat boyunca dördü gerçekten neler olduğunu konuştu. Konuşmaları bitince Wolfgang ''Aman tanrım'' dedi. ''Shaw ile görüşmek istiyorum. Çaresizce işine baktı. ''Ona neler hissettiğimizi anlatın. Artık her şeyin değiştiğini, farklı şeyler hissettiğimizi anlatın.'' diyen Natasha kocasının sözlerini tamamladı. Wolfgang ''Evet, her şey çok farklı'' dedi. ''Katie, montlarınızı giyinin.'' dedi. Bölüm 100. Shaw Anna'nın mezarının yanına oturdu. Yapraklar daha yeni yeni solmaya başlıyor, hafiften bir rüzgar esiyordu. Orada bulunmak, Anna halen hayattaymış gibi hissetmek hoştu. Anna'nın varlığı çok gerçekçi geliyordu. Shaw orada sonsuza kadar kalabileceğine inanıyordu. Hiç kimseleri göremiyordu ama birilerinin geldiklerini duyuyordu. Ayağa kalktı ve ona doğru gelen gruba baktı. En önden Wolfgang geliyordu. Shaw hafiften Anna'nın mezarından çekilmeye başladı. Ancak daha sonra Katie ve Frank'i gördü ve durdu. Tam olarak ne yapacağını ya da ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Wolfgang doğrudan ona doğru yürüdü. ''Bu insanlar'' Katie ve Frank'i gösterdi. ''Bize yaşananları anlattı.'' Natasha bize gerçeği anlattılar Shaw dedi ve adamın ellerini ellerinin arasına aldı. Sana öyle davrandığımız için çok üzgünüz. Wolfgang evet çok çok üzgünüz dedi. Suçluluk hissettiği Shaw'a bakışından belli oluyordu. Shaw doğrudan Katie'ye ve Frank'e baktı. Frank gözlerini kaçırdı yere bakıyordu. Katie ise Shaw'a cesaret verici bir gülümseme ile bakmıştı. Wolfgang kollarını Shaw'un etrafına attı ve adamı kucakladı. Natasha kollarını iki adamın etrafına attı. Fisherlerin gözlerinden yaşlar akıyordu. Shaw'un gözleri dahi nemlenmişti. Üçü birbirine kenetlenmiş halde Anna'nın ebedi huzuru bulacağı yerde durup sessizce konuşuyordu. Ara sıra Shaw'un dudakları titremişti. Katie Frank ile birlikte bu yaşananlara tanıklık ederken sürekli gözlerindeki yaşları siliyordu. Frank en sonunda fısıldayarak buna daha fazla katlanamayacağım. Şu duygusal olaylarda aram hiç iyi değil Katie. Böyle şeyler yaşayacağıma aldıma her gün 9 milimetrelik glock dayasınlar dedi. Arkasını döndü ve gitti. Fakat Katie adam gitmeden önce hafiften bir ağlama sesi duyar gibi olmuştu. Yaklaşık bir saat kadar sonra Wolfgang ve Natasha da mezarlıktan ayrıldı. Katie yavaşça mezarın başında duran Shaw'un yanına gitti. Gözlerini topraktaki tümseye dikmiş olan Shaw, ''Bunlara aracı olduğun için teşekkür ederim.'' dedi. ''Bunlara dayanabiliyor musun?'' ''Bir yanım Anna'nın öldüğünü biliyor ama bir yanım da bunu kabullenemiyor.'' ''Yas tutmak garip bir şey. İnsanın çeşitli aşamaları yaşadığını söylerler ama herkes için durum farklı. Kendini bu kadar yalnız hissedebiliyorken nasıl oluyor da buna bir tür... kişiselleştirilmiş cehennemden başka şey diyebiliyorlar anlamıyorum. Shaw Katie'ye bakmak için başını çevirdi. Sen de mi birisini kaybettin? Katie omuz silkti. Yaşayan herkes birilerini kaybetmiştir. Ben senin için çok değerli birini yitirip yitirmediğini sormak istemiştim. Katie bir şeyler söylemek için ağzını açtı ama hızlıca geri kapattı. Shaw yavaşça ''Bu yüzden mi o kadar çok içki içiyorsun?'' dedi. Bakışlarını renkli yapraklara çevirmişti. Katie ellerini montunun ceplerine koydu. Ayak parmaklarıyla da toprağı bastırıyordu. ''Adı Behnam'dı. Büyüyüp çok iyi bir insan olacak ufak bir çocuktu ama olmadı. Benim yüzümden. Ben ikinci Pulitzer'imi kazandım. O ise Kandahar'ın dışındaki bir delikte hayatından oldu.'' Derin bir nefes aldı. ''Evet işte bu yüzden çok içiyorum.'' ''Onu hiç unutmayacaksın değil mi?'' Katie başını iki yana salladı. ''Hiçbir zaman unutmayacağım, unutamam.'' dedi ve hıçkırıklara boğuldu. ''Shaw neler hissettiğini çok iyi biliyorum.'' dedi. Bir elini Katie'nin omzuna koydu. ''Hoşça kal Katie, kendine iyi bak.'' Shaw arkasını döndü ve uzaklaştı. Birkaç saniye sonra Katie'nin gözlerinin önünden kaybolmuştu. Katie öylece ölülerin arasında tek başına durdu. Anna'nın mezarına bakarak eğildi ve Shaw'un mezar taşının hemen yanına koyduğu çiçekleri kenara kaydırdı. Katie granite işlenen birkaç kelimede değerli bir kadının hayatını, ona hayattayken aşık olan ve öldükten sonra da sevgisinden hiçbir şey kaybetmeyen adamın akıllardan çıkmayacak halini gördü. En sonunda kutsanan topraklardan başını kaldırdı, arkasını döndü ve yavaşça yaşayanların dünyasına geri döndü. Daha sonra koşmaya başladı. Shaw arkadan kendisine doğru gelen ayak seslerini duydu, arkasına döndü ve Katie'yi görünce yüzüne bir şaşkınlık ifadesi yansıdı. ''Shaw ne oldu, iyi misin?'' dedi. ''Buralardan nasıl gidebileceğimi bilmediğimi fark ettim.'' ''Ben seni bir yerlere bırakabilirim.'' diyen Shaw saatine baktı. ''Yaklaşık 90 dakikaya Frankfurt'a varırız. Oradan da New York'a giden bir uçağa atlarsın. Gece yarısında en çok sevdiğin barda bir şeyler atıştırıyor olabilirsin.'' ''New York'a gitmek istemiyorum.'' ''Bildiğim kadarıyla orada yaşıyordun.'' ''Gençliğimde bu evimi bavulumda taşıdım. Hem bir işim de yok.'' ''Muhtemelen şimdi gitsen Amanpour'un CNN'deki yerini kaparsın.'' ''İstemiyorum.'' ''Öyleyse ne istiyorsun?'' ''Beni bir yerlere götürmeni.'' ''Tamam ama nereye gitmek istiyorsun?'' ''Yolda konuşuruz.'' Birbirlerine baktılar. Katie'nin gözleri parlıyordu. Shaw bakışlarını kaldırıma çevirmişti. Tereddüt edercesine ''Katie yapamam.'' dedi. Katie bir eliyle Shaw'un ağzını kapattı. ''Yapamayacağını biliyorum Shaw. Zaten bundan başka bir şey söylersen çoktan gitmiş olurdum. Ben böyle bir şey istemiyorum.'' ''Öyleyse ne istiyorsun?'' Katie şova bakmadan önce Wisbach gecelerinin karanlığına baktı. Konuşurken kelimelerin ağırlığından dolayı sesi burkuluyor gibiydi. ''Ben alkolüyüm, işsizim, çok fazla arkadaşım yok, aslında hiç arkadaşım yok. Hem de korkuyorum şov. Hayatımın bundan ibaret olması ödümü koparıyor. Bana cehenneme gitmemi söylesen ikimizin de cehennemi gördüğünü ve oranın insanların tahmin ettiği kadar kötü bir yer olduğunu söylerim.'' Rüzgar ağaçlardaki yaprakları ışırdatırken ve etraflarındaki Wisbach'ın değerli sakinleri hoş bir gece uykusuna dalarken Shaw ve Katie sessizlik içinde birbirlerine baktılar. İkisinin de konuşmaya ne cesareti, ne nefesi, ne de yüreği yok gibiydi. En sonunda Shaw mırıldanarak "Haydi gidelim" dedi. İkisi de önüne döndü ve sakin sokakta yürüdü. Tam olarak nereye varacakları belliydi ama ikisi de bunu bilmiyordu. Yazarın notu. Algı yönetimi halkın sözcük dağarcığına yeni giren bir terimdir. Savunma Bakanlığı dahi birçok kitapçığında algı yönetimini tanımlamaktadır. Askeri çevrelerin bu alana ilgi gösterdiği çok açıktır. Birçok halkla ilişkiler şirketi artık diğer hizmetlerinin yanı sıra algı yönetimi hizmetini de sunmaktadır. Fakat bu şirketlerin birçoğunun bu işi çok iyi bir şekilde yürütemediği bilinmektedir. Anlaşılan büyük yalanı yaratmak konusunda fark yaratmak için bu alanda uzmanlaşmak gerekmektedir. Algı yönetimi uzmanları olayları veya beyanları farklı şekilde yorumlayıp sunmaz. Çünkü bu uzmanlar gerçekleri başka yönlere çevirmeyle ilgilenmez. Bunun yerine gerçekleri kendileri yaratır ve daha sonra da bunları dünyaya satarlar. Bu iki iş arasındaki farkın saygıdeğer Mark Twain'den, kendisi hayatta olsa algı yönetimi uzmanlarıyla çok iyi anlaşırdı, alıntı yaparak ateş ile ateş böceği arasındaki fark olduğunu söyleyebilirim. Hikayede aktarılan teknikleri farklı şekillerde aktarmış olsam da bu tekniklerin çoğunluğu bu alanda çalışan kişilerin kullandığı standart prosedürlerdir. Bu yöntemler kullanılarak gerçek olmayan büyük bir olgu hızlıca yaratılabilir ve dünyaya çok etkili bir şekilde yayılabilir. Böylece bu gerçeğin yayılmasından sonra herhangi biri tarafından yapılan araştırmalar aslında gerçeklere dayanmayan kamu bilincini değiştiremez. İşte bu işi gerçekten tehlikeli kılan şey de budur. Teşekkürler. Bu kitap için çok faydalı yorumlarda bulunan Michelle'e yorumların olmadan okuyucuları ilk bölümde yitirebilirdim. Mükemmel editörlüğü için Mitch Hoffman'a, tavsiyelerin ve teşvik edici nazik sözlerin kitabın potansiyelini ortaya koymasına çok yardımcı oldu. Kitaplarıma odaklanmamı sağlayan Aaron Priest'e, Lucy Childs'a, Lisa Erbach Vance'e ve Nicola Kennelly'e, kariyerimi üst noktalara taşımama yardımcı olan David Young'a, Jamie Raab'a, Amy Battaglia'ya, Tom Masiaga, Jennifer Romanello'ya, Martha Otis'e ve Grand Central yayın evindeki tüm kişilere, Penn Macmillan'daki David North'a, Maria Reid'e ve Katie James'e, David gerçekten de hayal gücü yüksek birisin, ayrıca kafa dengisin, Maria yorumların her zamanki gibi yapıcıydı. Katie, umarım adının hakkını vermişimdir. En sonunda Atlantik'in ötesinde geçen bir polisiye yazmak çok güzel. Lübbe'deki Stefan Lübbe'ye, Helmut Peş'e ve Barbara Fischer'a, Stefan hem kitap dünyasını hem de yazarları anlayan bir yayıncı ve kitapsever olduğun için teşekkür ederim. Helmut, Almanya ile ilgili verdiğim bilgiler ve değerli eleştirilerin için teşekkür ederim. Barbara, yıllar boyunca bana yaptıkların için ve harika bir karaktere soyadını verdiğin için teşekkür ederim. İtalya ile ilgili konuda yardımları için Luigi Bernardo'ya, adlarını kullandığım için Richter ailesine, adını kullandığım için Elian Benisti'ye, seni Fransa Başbakanı yaptım, umarım bu istediğim bir iştir. En sonunda ekibimize katılan Leona Jennings'e, 15 kitap sonra aramıza katıldın, umarım beklemeye değmiştir. Yazım ve yayın konusundaki düzenlemeleri için Bob Castillo'ya ve Roland Otwell'e, adımı dünyaya duyuran Grace McQuaid'e ve Lynn Goldberg'e, doğru yolda ilerlememi sağlayan Deborah'ya ve Lynette, sonsuz teşekkürler. Kitabın sonu. 16 Mart 2022 Sayfa 578